Podcast dinle.
Merhabalar diyorlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkanıza yaslanın. Keyifli bir akşam bizi bekliyor derken Can Türk Doğan Beyler de geldi. Hoş geldiniz hocam.
Merhabalar. Hoş buldum. Hoş buldum. Umarım ben de net ve güzel bir şekilde yayına katılabilmişimdir.
Çok güzel. Ses gümbür gümbür. Jönler jönü yine sizin tabirle. Çok pis bir şey ya. Geek yapar, crossover, işte dedeler sofrası, bunları izlemek kötü. Diline takılıyor insanın. İşin garibi başkaları da bilmiyor. Anlaşılmıyor. Ne diyorsun ya diyorlar bazı şeyleri.
Bugün artık burayı birazcık bizim jargonla bombardıman haline getireceğiz. Yapacak bir şey yok yani.
Evet, evet, evet. Chat de öyle. Şimdi hocam istiyorsanız ben hemen bir formattan bahsedeyim. Ondan sonra sizi tanıyıp hemen başlayalım. Formatımız Ünlü Bilim, Can Türk Doğan Edition. Şimdi Ünlü Bilim bir talk show aslında. Gelecek bilimlerin yaptığı bir talk show. Biz bir bilim iletişim platformuyuz aslında. YouTube ve Twitch'te canlı yayınlarımız var. Spotify'da, Apple'da, Google'da podcastlerimiz var. Bilim yazıları var sitemizde, çeviri ve özgün makalelerimiz. Bütün bunları 40'ın üzerinde genç gönüllümüzle yapıyoruz. Yani bu yayının afişinin hazırlanması, duyurulması, bu yayın daha sonra YouTube'a atılacak, kesilecek, bunun hepsini ekibimiz gönüllü olarak yapıyor, sağ olsunlar. iOS ve Android uygulamalarımız var. Yine ismimizde bulabilirsiniz. Mesela uygulamaya sahip olanlar push notification aldı bu yayınla ilgili. Detaylı bilgi için sitemize bakabilirsiniz diyorum. Ve diyorum ki bilimi gündeme almak. Bu talk show'un amacı, Instagram'daki bu programımızın amacı, ünlülerimizin işte sosyal sorumluluk bilinci olan ünlülerin ve onların takipçilerin aslında böyle bir saatlik, haftada bir böyle bir işte bilim arası vermek, bu yoğun gündemden onları çıkarmak, geleceğe yönelik ya da bilimsel düşünme yönelik itmek diyeceğiz ve derin sorularla başlayacağız. Ama öncesinde size bir Ray Charles benzetmesi yapılmış. Hocam onu açıklamak ister misiniz?
Tabii. Ben bu hafta sonu gözlerimi çizdirdim. O yüzden aranızda gözlükleyim şu anda. Yoksa birazcık burada işte ışık açtım böyle güzel gözüksün etraf diye ve net gözükeyim diye. Yoksa karanlıklarda oturuyorum bazen. Ben de biraz gözlerim hassas. O yüzden ondan ötürü de güneş gözlüğüyle katılmak istedim aranıza. O yüzden alınan ve canı sıkılan olursa şimdiden kusuruma bakmasın.
Evet, evet, evet, evet. Geçmiş olsun diyelim. Var mı bir ağrısızlığı? Ne durumda? Her şey yolundadır inşallah.
Yani hafif bir ağrı ve şey oluyor. Bir batma var en nihayetinde ama damlalarla hayatımıza devam ediyoruz. İşte her evet. Yer göz şeklinde.
Evet. Size geçmiş olsunlar geliyor. Chat'i spamlayan, trolleyen bir Barış Kraloğlu var burada. Sizi kankülü kankstarınız tabirinizle. Siz onun yayınını izlemiştiniz. O da şimdi iade-i ziyarete geldi hemen.
Resmen sen öyle. Misin? Resmen öyle. Hoş geldiniz Dayı Fadır diyerek kendisine selamlarımızı
iletelim. Şimdi Barış Hoca demişken de sizin buradaki gelişinizin hikayesini hemen bir gösterelim istiyorum. Bizim yayınımızda kendisi sizi davet etmişti formatımız gereği. Hemen hatırlayalım.
Tabii. Evet, Can Tutsan dünyanın en eğlenceli insanı ve onun da burada olması bence çok güzel olur diye düşünüyorum. İki kişi çağırmış olayım o zaman. Hem Can Tutsan'ı hem Bülent Altıç'ı çağıralım diye. İkisi tanışıyorlar bu arada. İkisini mi ben tanıştınız?
Çok değişik olabilir.
Evet, amacımız oydu aslında ama denk getiremedik. Bülent Altıç Hoca ayrıca alacağız. Böyle şimdi başlamış olalım diyelim. Hocam sizi Geek Yapar'dan ya da diğer yaptığınız işlerden, işte Deriler Sofrası, Crossover vesaire veya bilmediğimiz işlerden, onlardan tanımayanlar vardır aramızda. Biraz bahsetmek ister misiniz?
Tabii ki. Ben Can Türkdoğan. Yaklaşık 5-6 yıldır dijital mecralarda çeşitli ekiplerle genelde talk show tadında içerikler üretiyorum. Ondan önce bir beyaz yakalı geçmişim var. Fakat bir noktada canıma tak ederek ben oyuncu olacağım falan diye gazetecek. Kendimi YouTube denizinin içerisinde buldum. Bir süredir de bu platformlarda içerik üretiyorum işte 5 senedir falan. Genelde hep ekiplere dahilim. Ondan sonra ben kesilip gitmiyorum değil mi arada nasıl?
Yok
tamam süper. İşte bu insanlarla birlikte... birinde Barış var. Cevdet daha önce katıldı. Ben Barış, Cevdet Ömercan olan ekip Dedeler Sofrası diye güncel olarak hala içerik üretiyoruz. Bir yandan da Crossover Talks'ta Özgür Turhan, ben, Yorekok ve Mates Motel Pro'dan pek sevgili Volkan Öge ile birlikte her haftalık olarak talk show'lar üretiyoruz. Gayet de keyifli geçiyor. Sohbet programlarıdır efendim. Dinlemek isterseniz bomboş, bazen gündeme dair, bazen çocuk anılarımıza dair abuk subuk şeyler anlattığımız, kah gülüp kah eğlendiğimiz içerikler hepinizi bekliyoruz diyerek küçük bir reklam da yapmış olayım bu kadar.
Evet, reklamı. Hocam beyaz yakalı dediniz, tam neydi mesleğiniz, merak ettim şimdi ben.
Ben dijitalci olarak başladım. İlk Promocup adlı ajansta sosyal medya yönetimi yapıyordum. Çeşitli firmalar, büyük işte FMCG firmalarından tutun da finans artı işte bankalar, firmanın aslında sosyal medyasını yönettim uzun seneler boyunca. İşte daha sonra Ogilvy'ye geçtim. Oradan Turkcell'e geçtim. Turkcell'in içinde böyle çalışan bir ekip. Biz başka firmalara hizmet veriyorduk. Sosyal medya hizmetleri. Hı-hı. Ondan sonra en son bir banyo mutfak sektöründe bir firmanın pazarlama ekibindeydim. O an zaten ben ne yapıyorum diyerek olay mahallinden koşarak uzaklaştım.
Evet, evet hocam. Güzel oldu bunu anlattığınız. Şimdi o zaman formatımıza doğru geçiyorum yavaştan. İlk bölümümüz derin sorular bölümü. Hemen herkese başlattığımız sorular aynı ama cevaplar farklı kişilerin bakış açısına göre. Biz de bunu çok seviyoruz. Gelecek bilimde oyunları hoba demişler aşağıya. Evet. ilk sorumuza geliyorum. Bilim insanlarının hemen icat etmesini istediğiniz 3 şey nedir hocam?
Işınlanma. Derhal yani çok hızlı bir şekilde ışınlanmayı icatlarının gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yani sağ ve sola lütfen hızlı bir şekilde varabilirim artık. Ulaşım denilen şeyden kurtulmuş olalım diye tahmin ediyorum. Belki ölümsüzlük değil ama işte insanların uzun yıllar yaşayacağını sağlayacak artık şu insan bedeninin incik mıncık kısımlarını acısız ve hızlı metodlarla tamir edebilme yetilerim ben. Mesela işte yani buna en yakın şey işte al gözümü çizdirdim. Bence bu inanılmaz bir teknoloji yani. Bunun oluyor olmasına ben hala inanamıyorum yani. Oturup gözlüksüz bir şekilde görebilme olmasına. Yani yani bir yarım gün falan aslında bir acılı bir süreçti benim için. Onun dışında sadece bir rahatsızlık hissi var. O da bir hafta içinde yok olacak. Ama bunun bile sıfırlandığı işte insanların bu tarz işte görememe ya da başka uzuvları yoksa, eksiklerse bunları taktuk çok hızlı bir şekilde gerçek gibi halledebileceğimiz bir tıp diliyorum. Olarak ne diyeceğimi kesinlikle bilmiyorum. Bu
İlk ikisi çok hızlıydı. Hazırlanılmış böyle geldi.
Resmen. Üçüncüsü ne olurdu? Bilmiyorum. Daha çok paralel evrenlere seyahat edebilme özgürlüğü nasıl? Yani daha belki de çok gerçekçi VR deneyimleri diyebilirim. Yani bir farklı hayatları deneyimleyebileceğimiz sanal gerçeklik öğeleri.
Biraz aslında farklı türlerde de yapıyoruz ya onu işte escapizm artıyor dünyada kaçıkçılık yapıyoruz yani şu ortam bile aslında hani bir arada değiliz ama aradayız işte bir sürü durumu var bunu da galiba Teknoseyir'den Uğur abiyle konuşacağız hazırlanıyoruz oyunlarda escapizm konuşacağız işte ben psikolojisini ele alacağım, oyunları ele alacak. Hazırlanıyoruz. Onu da duyurayım. Bilerek de duyuruyorum ki yapmayı unutmayın diye. Yani artık taahhüt olsun bana diye. Peki. Güzel cevap hocam. Bir sonraki soruya geçiyorum. Zaten bu sizde bu bilim kurgu, işte seyahat etme vesaire var. Geeklikten herhalde. Gezegenlere seyahat mümkün olsa hangisine gitmek isterdiniz ve neden? Yani bunlar bizim güneş sistemimizdeki gezegenler olabilir. Öte gezegenler de olabilir. Hani sizin hayalinizde şöyle bir gezegen bulunacak ve şudur da diyebilirsiniz. Bildiğimiz gezegenler de olabilir. Uyduları olabilir. Ne dersiniz?
Çok güzel bir soru. Şöyle diyeyim. Yani sonuç olarak içinde yaşam arzu endam edebileceğimiz herhangi bir gezegen olabilir diye düşünüyorum. Yani bir şekilde içinde bir yaşam öğelerinin olduğu, yani gidip de yoksa normal güneş sistemimizdeki herhangi bir gezegene gidip de dağa, taşa, toprağa mı bakacağım yani, ne yapacağım, bir anlamı yok ya. Mars'a bu kadar gitmeye çalışıyoruz, tamam taş topluyoruz oradan falan ama yani ne yapalım Mars'ta diye düşünüyorum. Her seferinde Mars gitmiş olmak beni nedense pek heyecanlandırmıyor. Yani Mars konusu kırmızı boş bir gezegen. Buradan daha ötesine gitmeliyiz ve daha ötesine hedeflemeliyiz. Ama tabii ki bu bir adım yani. Ve bunun adım olduğunun farkındayım. Sadece ben hani bir insan olarak Mars'a gitmek asla istemezdim. Ne yapacağım orada? Yani? Öyle ortamı. Daha taş var yani. Ne yapabilirim?
Solunacak atmosfer yok, hiçbir şey yok, radyasyon bilmem ne. Ama şey gibi yani, peki merak olarak yani, diyelim ki gittiniz ve hani zararı yok. Hani rahat, konforlu yaşayacaksınız. Çok güzel üstleri kurmuşuz, kıyafetlerimiz var, tehlike yok. Alışılmış artık yani, dolmuş gibi gidiyor geliniyor. Hani öyle bir durumda şeyi merak etmez misiniz? Yani orada yeni keşifler, böyle bilinmeyene dair merak tarafı nasıl?
Tabii ki. Yani beni heyecanlandıran şey, dünya üzeri yani evren içerisinde hayat olup olmaması. Bunun kalıntıları varsa onların araştırılması tabii ki beni çok heyecanlandırırdı yani. Evet. Daha önce yani, şimdi de aslında Mars'ta heyecan yok diyorum ama Mars'ta bir şekilde bu araştırmalardan burada anasını satayım başka bir hayat şeyi varsa çok enteresan olur.
Evet. Aslında işte şey diyoruz, işte bilim insanlarının ya da bazı işte insanlarda o var. Herkes de olmak zorunda değil. İyi bir şey değil, kötü bir şey değil. Nötr olarak söylüyorum. Ama bazı insanlarda bu böyle bir nedir ya bu? Merak, hani bir karikatür görmüştüm. Şey yapıyor işte, normal insan diyor. Bir yer var, değiyor böyle, elektrik çarpıyor. Ben buna bir daha değmesem acaba diyor. Bir de bilim insanı kafası şey diyor. Değiyor, niye çarptı acaba? Bir daha şöyle yapsam çarpar mı falan. Hani bile böyle bir kafa buna benziyor aslında dediğiniz birazcık.
Tabii. Şimdi ben bu arada tabii dağ taş var ne yapayım dedim. Burada bütün jeologları karşıma aldığım için de zaten özür diliyorum.
Siz hata yaptınız. Jeologları karşınıza aldınız. O bölümü hatırlıyorum yani. Peki. Buradan biraz daha sosyal mesajlı sorumuza gelelim. İnsanımızın ya da yani bu Türk insanı da olabilir, dünya insanı da olabilir, bilime yaklaşımı konusunda ne düşünüyorsunuz hocam?
Sanırım yani çok tabii ki bilim çok hızlı ilerleyip çok daha fazla hızlı bir şekilde çok fazla bilgiye erişebildiğimiz bir dönemdeyiz. Tabii ki hatalı bilgiler de var bunun içinde ama akademik olarak yaklaştığımız zaman da aslında iletişim bu kadar kuvvetlendiği için bilimin bir noktada hızlandığını düşünüyorum. Sadece hani bizim ülkemizde birazcık daha sevdirilebilir bir hissiyat içerisindeyim. Ben küçükken hani böyle üzerlerde küçük deneyler ve ıvır zıvır yapabilmek, bunlar beni inanılmaz heyecanlandırıyordu. Ama en nihayetinde ben de bilimle yakından uzaktan çok da bir alakası olmayan bir konuda çalışan ve hayatımı bilime göre şekillendiren bir insan azıcık ucundanmışım gibi geliyor. Kendimi çok eksik. Yani bu konuda ne olursa olsun. Ama İnanılmaz saygım sonsuz bilim insanlarına ve bilimle ilgilenen insanlara. Çok heyecanlandırıyor beni yani yapılan çalışmalar ve teknolojinin bu kadar hızlı ve her sene katlanarak ilerlemesi. Keşke daha da hızlı ilerlese. Şimdi bir şeyler derdim ama kanalımızı kapattırmak insanlardan...
Yapamadım ama işte anladılar onlar hangi melodi olduğunu.
Ya daha fazla, keşke ülkemizde bu konuya daha fazla eğilinse, daha fazla yatırım yapsa, bu kadar beyin göçü yaşanmasa, bilimle ilgilenen gerçekten mühendis olup da bir şeyler yapmaya başlayan arkadaşlarımın en yakın arkadaşım, o da arkadaşlarımdan bir tanesi, en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi, o da arkadaşım Sabancı'da, şimdi Intel'de, şu Amerika'da, senelerdir görüşemiyoruz, koptuk, çok üzülüyorum. İnanılmaz üzülüyorum. Ama inanılmaz bir beyin göçü var. Hani kayyumlara girmeyeyim dedim, hafif giriveriyorum ama inanılmaz bir beyin göçü var. Çok üzülüyorum insanların gitmesine. Özellikle bilimle uğraşan insanların gitmesine. Bu ülkede çok iyi şeyler yapılabilecekken bu insanlara olanak sağlanması gerekirdi. Keşke sağlantıydı. Yani evet. Kadın'da üniversitelerinde suçu var. Ve tabii ki kayyumlar diyorum ve konuyu...
Kayyumlar deyip, evet. Ben peki şeyi sormak istiyorum hocam, oradan da çıkarayım biz biraz ama... Şey var, mesela ben bu konuda mesela bilim insanları bilimi yapıyor ama iyi anlatamıyor olabilir. Yani çünkü bilim bizim şey ne, makale yazacaksın, yayın yapacaksın falan. Şimdi yavaş yavaş bu biraz artıyor. İşte bizim yaptığımız şey bilim iletişimi aslında. Hani akademik olarak üniversitede de yeri olan, biz öyle yapmıyoruz ama hani öyle de yapılabilecek bir şey ama teorileri var. Mesela bilim iletişimiyle ilgili teoriler var. Hani nasıl yapılır, nasıl gider bilme. Ama bir oyuncu olarak ya da bu işleri bilen biri olarak mesela hani... Dediniz ya biraz bir soğuk büyütüldük gibi. Biraz daha yani bir yüzü asık mı bilimin? Yani böyle heyecan verici, keşfedici, merak uyandırıcı, cool gözükmüyor mu bilim ya da bilim insanları? Ne dersiniz?
Yani cool gözükenleri var arada. Ama genel olarak çok akademik seviyede kaldığı için belki de çocukluktan yakalayamayabiliyor insanları. Yani işte daha çok bilimle ilgili müzeler açılsa, daha çok insanları yani daha okullarda daha fazla olanak olsa ve çocuklar deney yapabilseler. Çünkü yani çocukken açıkçası beni en çok heyecanlandıran şey daha sonradan hem fizik hem biyoloji hem kimyada her birinde ayrı berbat bir öğrenciydim ama bütün dallarda feciydim.
Estağfurullah.
Coğrafya çok severdim ama. Yani jeolojiye birazcık o da ucundan giriyor diye söylüyorum.
Celal Şengör oyunları burada.
Ben birazcık daha deney yapabilse çocuklar o zaman işin rengi birazcık değişir gibi geliyor. Yani bunun ne kadar eğlenceli olabileceği ve daha neler ne gibi kapılar açabileceği konusunda yönlendirirse öğrenciler daha farklı olabilir. Ama işte yani bunda eğitim sisteminin çok büyük rolü var. Yurtdaki tabii ki çok daha iyi yapılıyor. Yani bunun vakti zamanında çok iyi bir örneği aslında köy enstitüleri. Bunların uçmuş olması bizi daha tek düze
pratik eğitim böyle, değil mi? Yani yapabildiği, cidden yapabildiği hands on hani deneyim. Direkt yapabildiği bir şey.
Tabii işte. Sağa sola götürülüp sahada çalışmaları gösterseler, bir şeyleri anlatsalar, çocuklar gerçek laboratuvarlara sokulsa ya da işte başka uzay bilimle alakalı ya da işte atıyorum kimya ile alakalı yerlerde çocuklara daha fazla olanak sağlansa gerçekten bu işlerin yapıldığı ve nerelerde kullanılabildiğine dair giziler yapılsa harika olurdu yani.
Evet, evet, evet. Çok haklısınız. Ben çocukken mesela şey vardı. Beşiktaş'ta diye hatırlıyorum. İnönü Stadı'nın orada bir yerdeydi. İTÜ'nün içinde bir deneme bilim merkezi vardı. Orada böyle hem müze gibi gidiyordunuz işte değişik deneyler ne bileyim basıyorsun işte elektrik yıldırımını görüyorsun. Arı var işte arının mikroskopla bakıyorsun. Böyle daha çok işte her çocuğun yapabileceği basitlikte orada kurslar falan olurdu. Biz ilkokuldaki arkadaşım mesela gidip işte elektronik kursuna gitmiştik. Radyomuzu falan yapmıştık kendi radyomuzu. Dediğiniz böyle el şeyleri daha önemli. Biraz da bu keşfetmek ve bilme ihtiyacı değil mi? Mesela bizim ODTÜ mezunuyum ben. Psikoloji birinci sınıfta hocam araştırma yöntemleri diye bir ders vardı. Bütün bilim alanlarına verilen standart bir ders. Orada hocamız vardı. Çok ilginç bir şeydi. Bak bu kadar yıldır bende kalan. Dedik ki hocam hani niye bilim yapıyorsun? Hani neden bilimi sorduk bu klişe soruyu. Hoca da dedi ki çocuklar da beni heyecanlandıran şey şu. Bir diyelim ki deney yaptınız. Analiz ettiniz sonuçları çıktı ya. O bilgi dedi yeni bir bilgi. Ve dünya üzerinde o bilgiyi o anda sadece siz biliyorsunuz dedi. Daha hiç kimse bilmiyor. Bilgiyi siz üretiyorsunuz dedi. Ve gözleri parlıyordu tabii bunu anlatırken. O böyle bir alevlendirdi yani açıkçası. O yüzden ben de bunu bir anlatmak istedim. Belki izleyen aramızdan motivasyon arayan varsa diye.
Yani çünkü yani böyle bu kadar büyük bir şey başarınca insanoğlunun başarısını ilk onu öğrenen insanlardan biri olmak da İnanılmaz önemli. Şöyle ben de kısacık bir anekdot anlatmak istiyorum. Ben işte bu University of California Berkeley'de yaz okuluna gitmiştim. İki ders aldım. Bir tanesi işte Amerikan edebiyatıyla ilgili bir dersti. Bir de kültürün sosyolojisi diye bir ders aldım. Çok tatlı veriyordu dersi. Adam bir derste işte sonuç olarak yani sosyoloji ve kültürel çalışmaların birleştiği bir ders aslında. Benim bölümüm de kültürel çalışmalar üniversitede. Heyecan içerisinde takip ettiğim derste adam şey anlatmış. Bu ilk uzaya insanlığı, aya insanlığı seyahatin yapılacağı zaman gidip roketin kalkışını izlemeye gitmişler. Hı hı. Adam bu anısını anlatırken ağlamaya başladı. Yani bir insanlık için bu kadar hakikaten büyük bir adım ki ve o kadar etkileyici bir an ki ilk defa Ay'a gidiyor falan olmak. Yani hı hı hı. Bu hayalden gerçekliğe geçiş anını izlemek bu insanı inanılmaz etkilemişti. O gün çok etkilenmiştim ben. Hani bu gibi anlar için aslında seviyoruz bilimi.
Evet. Yani,
İngilizce milestones diye adlandırılır.
Mihenk taşları değil mi? Olayın böyle şey, evet, evet.
Çok
evet,
önemli. Evet. Yani insanlık olarak al nerelere gittik? Yani gerçekten vakti, yani bundan 30-40 sene önce koca koca bilgisayarlar ve feci grafiklerle sadece hesaplama ve rakamlar üzerinden kurulan şey, şu anda sen ve ben bambaşka yerlerde olmamıza rağmen küçücük bir avuç aleti ve internet üzerinden konuşabiliyoruz ve başka insanlar buna şahit olabiliyorlar. Çok enteresan.
Evet. Peki son birini getireceğim. Hatta iki kişiyi getiriyorum. Belki tamam. İlginizi çeker baştan dediğiniz için. Hulusi Behçet mi? Yoksa daha önce saydığımız ilk uçak sayabileceğimiz uçağın mucitleri Wright kardeşler mi? Orville Wright. Ve Wilbur Wright.
Wright kardeşler.
Ooo geçti, değişti. Evet, evet, evet. Ne sorardınız Wright kardeşler hocam?
Yani nereden esti? Nereden esti? Ve nasıl oluyor yani? Nasıl uçabiliyor? Nasıl süzülüyor bu cihazı? Nasıl havalandırabiliyorsun? Nasıl bir güç gerek? Ve yani ileride bunun nasıl kullanılacağını tahmin ediyorsunuz falan. Hani onu neye varacak? Savaş uçakları vesaire bunları tahmin ediyorlar. Ne olacak dünya üzerinde? Ne? Bu şey pek falan hayallerin ucunda var mı? Onları sorgular. Sonra bak şimdi böyle böyle şeyler var diye onlara hava atar.
Jet var jet falan diye öyle. Hani onlara. Evet. Wright kardeşler aslında mesela şöyle. Wright kardeşlerden bir aynı hafta hocam. Aynı hafta başka insanlar da uçağı bulmaya çalışıyor. Yani bulmaya dediğimiz çünkü uçmak var, süzülmek var ama kendinden motorlu hani süzülerek değil de kendi kendine havada kalabilecek bir şey yapmaya uğraşan çok insan var. Hatta bir tanesi böyle bir hafta önce falan vazgeçiyor, iflas ediyor. Bir hafta sonra Wright kardeşler buluyor yani. Bayağı bir öyle bir dönem. Hani şey değil, yepyeni nereden esecek bir fikir tam değil aslında ama yöntemleri çok farklı. O adam direkt uçakları inşa edip böyle bir yerlerden atarak, işte kırıp dökerek çalışırken ya da mancınıkla böyle fırlatır gibi çalışırken şey ise, Wright kardeşler ise rüzgar tünelini buluyorlar. Kapalı bir alanda böyle bir modelini yapıyorlar kanadın. Deniyorlar rüzgar tüneli. Bakalım ne kadar uçacak. En optimumu buluyorlar orada. Ondan sonra inşa ediyorlar. Böyle bir akıllılık yapıyorlar. Ve aslında bisiklet tamircileri bunlar. Motosiklet ve bisiklet tamir eden iki kardeş. Yani çok büyük okumuş etmiş bilim insanları da değil. Böyle bir hikayeleri var. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Hasta hasta bu gözleriniz çizik çizik bize bir saat ayırdınız. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bilimle kalın, hoşça kalın. Podcast dinle.